49. Haydi. Monte Cristo kontunun Meslay sokağında oturan yeni ya da daha doğrusu eski tanıdıklarının kimler olduğu hatırlanacaktır. Bu kişiler Maximilian, Julie ve Emmanuel'di. Wilford gittiğinden beri yapacağı bu hoş ziyaretin, geçireceği birkaç mutlu anın, istemeden girdiği cehenneme sızan cennetin bu ışığının umudu, kontun yüzüne çok sevimli bir dinginlik ifadesi yaymıştı. Ve zilin sesine koşan Ali, bu yüzün nadir rastlanan bir sevinçle parladığını görünce, efendisinin başının üzerinde uçuşup durduğunu görür gibi olduğu güzel düşünceleri adeta ürkütmemek için parmak ucunda yürüyerek ve soluk almadan geri çekilmişti. Öyle olmuştu. Kont, Hayden'in yanında kalmak için bir saatini ayırmıştı. Sevincin uzun zamandır darmadağın olan bu ruha derhal geri dönemediği, ve diğerleri şiddetli duygulara hazırlanırken bu ruhun yumuşak duygulara alışması gerektiği söylenebilirdi. Genç Yunan kadın, söylediğimiz gibi kontun dairesinden tamamen ayrı bir dairede kalıyordu. Bu daire doğu tarzında döşenmişti. Yani parkeler Türk halılarıyla kaplanmıştı. Desenli kabartma kumaşlar duvarlardan aşağı sarkıyordu. Ve her oda üzerinde oturanların istediği yere yerleştirdiği yastık yığınlarının bulunduğu geniş bir divanla çepeçevre çevrilmişti. Hayden'in yanında 3 Fransız ve bir de Yunan hizmetçi kalıyordu. Küçük altın çıngırak hafif çalınca harekete geçmeye hazır olan ve Rum kölenin emirlerine itaat etmesi gereken Fransız kadınlar ilk odada kalıyordu. Rum hizmetkar Monte Cristo'nun Hayden'in isteklerini bir kraliçeye hizmet eder gibi yerine getirmeleri talimatını verdiği diğer 3 hizmetkara efendisinin taleplerini iletecek kadar Fransızca biliyordu. Genç kız dairenin en dibinde, sadece yukarıdan ışık alan ve güneş ışınlarının sadece pembe camlı pencereden içeri sızdığı bir tür giyinme odasında kalıyordu. Yere, gümüş işlemeli beyaz satenden yastıkların üzerine uzanmış, sırtını divana yaslamıştı. Hafif dolgun sağ kolunu başına dolamış ve sol koluyla da nargilenin mercan sipsisini dudakları arasına sabitlemişti. Ucuna sipsinin takıldığı esnek hortum, her nefes çekişinde buharın Asselbent'le parfümlendirilmiş sudan geçerek ağzına ulaşmasını sağlıyordu. Doğulu bir kadın için çok doğal olan bu duruşu, Fransız bir kadın için biraz yapmacığa kaçan bir beğenilme hevesi anlamına gelirdi. Giysisine gelince epirli kadınlarınkine benziyordu. Yani üzerinde pembe güller işlenmiş beyaz satenden bir pijama vardı. Ve pijamasının altındaki altın ve gümüş işlemeli, ucu kıvrık iki terliğin içindeki çocuk ayakları kımıldamasa, onların Paros mermerinden yapıldığı sanılacaktı. Pijamanın üstünde, kalp hizasındaki kesimiyle boynunu ve göğsünün üst kısmını açıkta bırakan ve göğsünün altında 3 elmas düğmeyle iliklenen bir korse. Uzun mavi ve beyaz çizgili, kolları yırtmaçlı, yakalıkları gümüşten ve düğmeleri inciden bir hırka giymişti. Korsenin altını ve pijamanın üstünü ise bizim Parisli zarif kadınların imreneceği türden rengarenk ve ipekten uzun saçaklı kemerlerden biri görünmez kılıyordu. Başına üzerine inciler işlenmiş bir yana doğru yatmış küçük altın bir başlık takılmıştı ve başlığın eğimli bölümünün altında simsiyah oldukları için mavi gibi görünen saçlarına karışmış lal kırmızısı doğal bir gül beliriyordu. Güzel yüzüne gelince buğulu iri siyah gözleri, düz burnu, mercan dudakları ve inci dişleriyle Yunan güzelliğini tüm kusursuzluğuyla yansıtıyordu. Ayrıca bu çekici bütünlüğün üzerine gençliğin çiçeği tüm ışıltısı ve kokusuyla yayılmıştı. Hayde 19-20 yaşlarında gösteriyordu. Monte Cristo yanına çağırdığı Rum hizmetçiden Hayde'ye odasına girip giremeyeceğini sormasını istedi. Hayde, hizmetçiye yanıt olarak dörtgen pervazı kendisini uzanmış bir genç kız gibi gösteren, bir tablonun çerçevesi gibi görünen kapının üzerindeki halıyı kaldırmasını işaret etti. Monte Cristo içeri girdi. Elinde nargile tutan Hayde, dirseğinin üzerinde doğruldu ve diğer elini konta uzatırken onu gülümseyerek karşıladı. ''Odama girmek için neden izin istiyorsun?'' dedi Spartalı ve Atinalı kızların etkileyici ses tonuyla. ''Sen efendim değil misin? Ben senin kölen değil miyim?'' Monte Cristo da gülümsedi. ''Haydi'' dedi. ''Bildiğiniz gibi.'' ''Neden benimle her zamanki gibi senli benli konuşmuyorsun?'' diye araya girdi Yunan kız. ''Yoksa bir hata mı ettim? Öyleyse bana siz diye hitap etmen değil, beni cezalandırman gerek. Haydi, diye devam etti Kont. Fransa'da olduğumuzu ve dolayısıyla özgürlüğüne kavuştuğunu biliyorsun. Ne yapmak amacıyla özgürlüğüme kavuştum, diye sordu genç kız. Benden ayrılmak için. Senden ayrılmak mı? Senden neden ayrılayım ki? Ne bileyim, yeni insanlarla tanışacağız. Ben kimseyle tanışmak istemiyorum. Ya karşılaşacağın yakışıklı gençler arasında hoşlanacağın birini bulursan, bu durumda sana haksızlık etmiş olacağım. Senin kadar yakışıklı bir erkek görmedim. Babamdan ve senden başka kimseyi sevmedim. Zavallı çocuk, dedi Monte Cristo. Çünkü sadece babanla ve benle konuştun. Başkalarıyla konuşmaya neden ihtiyaç duyacakmışım ki? Babam bana sevincim diye sesleniyordu. Sen de bana aşkım diye hitap ediyorsun. Ve ikiniz de bana çocuğum diyordunuz. Haydi, babanı hatırlıyor musun? Genç kız gülümsedi. O burada ve burada, dedi elini gözlerinin ve yüreğinin üzerine koyarak. Ya ben neredeyim? Diye sordu Monte Cristo gülümseyerek. Sen her yerdesin. Monte Cristo öpmek için Hayde'nin elini tutsa da saf genç kız elini geri çekip alnını uzattı. Hayde, artık özgür, hanım, kraliçe olduğunu biliyorsun. Giysilerini giymeye devam eder ya da onları keyfince bir kenara bırakırsın. Burada dilediğince kalabilirsin, istediğin zaman dışarı çıkabilirsin. Emrinde her zaman atları koşulmuş bir araba olacak. Ali ve Mirto sana her yerde eşlik edecek ve talimatlarını yerine getirecekler. Senden tek bir ricam var. Söyle. Doğumunla ilgili bilgileri gizle. Geçmişin hakkında tek bir söz söyleme. Ünlü babanın ya da zavallı annenin adlarını hiçbir şekilde ağzına alma. Sana kimseyle görüşmeyeceğimi daha önce de söylemiştim, senyör. Dinle Hayde. Doğuya özgü bu içe kapanma hali belki de Paris'te mümkün olmayacak. Roma'da, Floransa'da ve Madrid'de yaptığın gibi. Kuzey ülkelerinin yaşam tarzlarını öğrenmeye devam et. Burada yaşamaya devam etsen de, doğuya geri dönsen de bu senin her zaman işine yarayacak. Genç kız iri siyah gözlerini konta doğru kaldırıp yanıt verdi. Ya da doğuya geri dönersek demek istiyorsun, öyle değil mi Monseigneur? Evet yavrum, dedi Monte Cristo. Seni asla terk etmeyeceğimi biliyorsun. Ağaç çiçekten ayrılmaz, çiçek ağaçtan ayrılır. Senden asla ayrılmayacağım senyör, dedi Hayde. Çünkü sensiz yaşayamayacağımdan eminim. Zavallı çocuk, 10 yıl sonra yaşlanacağım ama sen hala genç olacaksın. Babamın uzun beyaz bir sakalı vardı. Bu onu sevmeme engel olmuyordu. Babam 60 yaşındaydı ve bana göre karşılaştığım tüm gençlerden daha da yakışıklıydı. Şimdi bana buraya alışıp alışmayacağını söyle. Seni görecek miyim? Her gün. O zaman benden ne yapmamı istiyorsun senyör? Canının sıkılmasından endişeleniyorum. Hayır senyör, çünkü sabah geleceğini düşüneceğim ve akşam geldiğini hatırlayacağım. Zaten yalnız kaldığımda anılarıma geri dönüyor, uçsuz bucaksız manzaraları, uzaklarda geniş ufuklarda Pindos'u ve Olimpos'u yeniden görüyorum. Üstelik yüreğimde canımın hiç sıkılmayacağı 3 duygu var. Hüzün, aşk ve minnet. Sen Epir'in muhteşem, zarif ve şair ruhlu bir kızısın Hayde. Ve öyle görünüyor ki ülkenin tanrıçalarının soyundan geliyorsun. İçin rahat olsun kızım. Gençliğinin solup gitmemesi için elimden geleni yapacağım. Çünkü sen beni baban gibi seversen ben de seni kızım gibi seveceğim. Yanılıyorsun senyör. Babamı asla seni sevdiğim gibi sevmedim. Sana aşkımın farklı bir yanı var. Babam öldü ve ben ölmedim. Oysa sen ölürsen ben de öleceğim. Kont derin bir şefkati yansıtan bir gülümsemeyle genç kıza elini uzattı. O da her zamanki gibi dudaklarını Kont'un eline götürdü. Ve Morel ve ailesiyle yapacağı görüşmeye bu şekilde hazırlanan Kont, Pindaros'un şu mısralarını mırıldanarak dışarı çıktı. Gençlik, meyvesi aşk olan bir çiçektir. Onu yavaşça olgunlaştığını gördükten sonra toplayan bahçıvan ne mutludur. Araba verdiği talimatlar doğrultusunda hazır bekliyordu ve biner binmez her zamanki gibi 4 nala yola koyuldu.